Bismillahirrahmanirrahim. Elazığ'dan şöyle bir soru var. Kur'an'ı kafir dediklerine ve Allah ve Resulü onlardan uzaktır ayeti de bu kadar sabitken, yani tabi cümleler biraz düşük de neyse, bunlarla diyalog yapanları Müslüman olarak görmemiz küfre girmemize sebep olur mu? Yani diyalog taraftarlarını kafir mi görmeliyiz, Müslüman mı görmeliyiz? Biz bu hususta görüşlerimizi daha evvel defalarca anlattık. Biz kafir görmüyoruz. Yaptıkları şey yanlıştır. Yolları yol değildir. Bunu bırakmalıdırlar. Bu diyaloğun zehirli meyveleri kendisini iyice göstermiştir. Ilımlı İslam ve kafiri Müslüman görme gibi hareketin kan kaybetmesi, yani birçok şeyler sayılabilir ve gitgide hareketin İslami bir hareket ve hizmet olmasından ziyade milliyetçi bir hareket olmaya başlaması ve olması, bunlar elbette ki yine sonuçta diyalogla ilgili zehirli meyvelerdir yani aslında. Yol yol değildir. Bence bu kadar yurt yapana kadar, bu kadar matematik fizik şampiyonları çıkarana kadar 5-10 tane de medrese kursalardı, adam akıllı bir eğitim programı, Kur'an'ın mesajını anlamış, İslami ilimlere hakim, adam akıllı hocalar yetiştirselerdi, cemaat İslami ilimler konusunda bu kadar geri kalmazdı. Matematik fizik öğrenmek istiyorsan sana öğretirler. Ama İslam'ı öğrenmek istiyorsan bilen yok ki doğru dürüst işlerinde öğretsin. İslami ilimler çok zayıf durumda. Çok zayıf. Bu normal bir şey değil. Tabii bu kadar geri kalınca İslami ilimlerde tabiatıyla böylesi önemli büyük hatalar yapıldığı halde kimse göremiyor, anlayamıyor. Kimse ikaz edemiyor. Çünkü kimse bir şey bildiği yok ki. Hep işinde gücünde esnaflar, zenginler veya işte şampiyon talebeler, matematik, fizik şampiyonları. Kimsenin İslami ilimler bildiği yok ki yani. Onun için böyle ciddi hatalar yapılıyor ve kimse ile de görüşmüyorlar. Davet etsen katılmıyorlar. Ne davet ediyorlar, ne davetlere katılıyorlar. Papazlarla iftar sofrasına oturuyorlar. Bizim iftar soframıza gelmiyorlar. Hiçbir cemaatle görüşmüyorlar. Böyle bir karar alınmış yukarıdan besbelli. Çünkü büyük bir hata içerisindeler ve bunun bu hatanın cemaat fertleri tarafından anlaşılmasından korkuyorlar. Benimle görüşürse, seninle görüşürse, falanla filanla görüşürse anlayanlar çoğalacak. Her taraftan itirazlar gelecek, ayetler, hadisler önlerine konulacak. Yanlış gidiyorsunuz diyenler çoğalacak. Bu sefer anlayanlar çoğalacak ve cemaatte parçalanmalar, dağılmalar olacak. Korkusuyla hiç kimsenin görüşmesine müsaade etmiyorlar. Yani yıllarca beraber üniversitede birlikte okuduğumuz, beraber ders çalıştığımız, yediğimiz, içtiğimiz, yattığımız kimselerin bile resmen kaçtıklarını gördüm ben. Yıllarca görüşmemişiz yani, bir selamlaşalım diyorsun, camide karşılaştım bir tanesiyle, yıllarca beraber olmuşuz, yıllarca yemiş içmişiz. Yani bir gördüm, yıllar sonra gördüm, böyle bir hoşuma gitti yani, bir sarılalım dedim filan. İşim var falan filan dedi, kaçtı gitti. Bu kadar olmaz yani. Yani sen kafirle görüşüyorsun. Allah'tan kork yani. Allah'tan kork yani. Allah'tan kork. Sen kafirle görüşüyorsun. Sen bizlerle görüşmekten kaçıyorsun. Yıllarca beraber yedik, içtik, okuduk, ders çalıştık seninle. Yani başkalarıyla görüşmüyorsun bari. Eski dostluk var yani, beraber çok. Benim senin dostluğuna ihtiyacım yok ama sen yıllar sonra gördüm, eski dostum diye. Bu yani, hepsi bu kadar. Ama resmen kaçtı gitti. Ben anladım ki böyle bir talimat verilmiş. Yani kendilerinde İslami ilimler hiç yok. Hiç bu işlerle En ufak bir alakaları yok. Yani iki tane ayet hadis bildikleri yok. Ve bilenlerle de görüşmelerine izin verilmiyor. Çok ilginç yani. Çok ilginç. Onlardan bir tanesi vallahi beni gördüğü zaman elimi öper. Bakın. Zengin bir çocuk yani benden biraz küçük. Beni gördüm elimi öper ama konferanslara gelemiyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Bakın. Kesin talimat verilmiş yani. Hiç kimsenin görüşmelerine, katılmalarına müsaade edilmiyor. Hatta benim düğünüm olduğunda benim komşum bile düğünüme bile gelmedi. Bu kadar yani. Beraber namaz kılıyoruz camide. Düğünüme bile gelmedi. Yani bu normal bir şey mi bu? Kafirle diyalog, Müslümanla nefret. Bu normal mi yani? İşte bunlar yolları yol değil. Bu gidişat gidişat değil. Ilımlı İslam en de sonunda bunun yanlışlığını cemaatteki bir sürü samimi insan anlayamaya başlayacak. Bir gün bu patlayacak. Bu böyle kalmayacak. Bir gün bu patlayacak. Şu memlekette onlardan çok çok daha güçlü olan güçler bile şu anda darmadağın oluyorlar. Buraya gelmeden evvel haberlere baktım. Türkiye tarihinde olmamış olaylar oluyor. Askerin forsu eskisi kadar, yarısı kadar bile kalmadı. Askerin en mahrem yerine girdiler. Hakim girdi. Ne odası deniyordu ona? Kozmik oda. Yani en üst düzey sırların olduğu oda. Ancak çok, yani birkaç tane subayın girebildiği oda. Bülent Arınç'la ilgili suikast iddiasıyla oraya da girildi. Orada bir şeyler var ve bazı belgelerin yakıldığı tespit edildi. Bir askerin konuşmasıyla, telefon konuşmasıyla ortaya çıkınca hemen bastılar orayı. Elhasını kelam diyeceğim şu. Çok çok çok daha büyük güçler bile o saltanatı kaybediyor. Sen boş ver onu. Osmanlı bile ayağını denk al. Doğru istikamette git. Hep böyle ılımlı İslamcı olarak gücünü koruyamayacaksın. Hep böyle olmayacak. Bunu bil. Şu anda işler tıkırında gibi görünüyor. Hep böyle gitmeyecek. Bundan 6-7 sene evvel düşünebilir miydiniz bir orgeneralin kapısının kırılıp içeriye girilebileceğini, alınıp götürülebileceğini? Mümkün müydü? Kozmik odaya girmenin mümkün müydü yani böyle bir şey? Mümkün müydü? Bu dünya kimseye kalmaz. Kimsenin saltanatı sonuna kadar değil. Şu anda Amerika ılımlı İslam projesi gereğince bazılarıyla diyaloğa geçiyor. Bunu biliyoruz. Ama bu proje de kıyamete kadar sürmeyecek yani. Yarın bu proje de bitecek. O zaman meydanda kalıvereceksiniz. Amerika çok adam yalnız bıraktı. Öyle değil mi? Saddam'la beraber değil miydi? Saddam'ı başa getiren Amerika değil miydi? İran'la savaştıran, Kuveyt'e saldırtan, Şiilere saldırtan, Kürtleri öldürten, katlettiren o değil miydi? Çok iyiydi arası Amerika'yla. Bak Amerika çiziverdi üzerine. Yani Müslüman kardeşlerine dayanmalı, Allah'a, Rabbine dayanmalı. Kafire değil. Böyle bir strateji izlediklerini zannediyorlarsa Ben onlara diyorum ki Allah'ın stratejisi dışındaki diğer stratejiler hepsinin sonu hüsrandır. Bunlar bugün var, yarın yok. Ama biz kafir demiyoruz. İkaz ediyoruz sadece. Evet.
Çünkü günümüzde insanlar hani solcu olduğunu söyleyenler var. Layık olduğunu, onun sağlığıdır aynı zamanda. Fakat Müslümanlıkta da yer kalmıyor. Müslüman olduğunu da iddia etmiş. Bir de bir konu soracaktı hocam. Bu gibi insanlara nasıl bakmalıyız kimlerinde? Bir de öyle insan var ki mesela namazla kılıyor, hacca da gidiyor. Ama aynı zamanda cemaatleri sevmiyor. Müslümanca savunulan şeyleri sevmiyor. Kafirlerle arası daha iyi. Veya diyelim ki dine karşı olan cemaatleri sevmeyen insanlarla arası daha iyi. Onlarla daha çok bir araya gelir. Menfaat icabı olsa. Bir de bu gibi insanlara nasıl bakmak.
Şimdi Müslümanın solcu veya işte sosyalist olması, tabii ikisi arasında biraz fark var. Yani Türkiye'deki mesela solcuların hepsi sosyalist değil. Sosyalistler ve komünistler tabii ateist oluyor. Tabii ki onlar Müslüman değil. Ama her solcu ateist olduğunu söylemiyor. Ben de Müslümanım diyen solcular da çok. Bunlar akıllarınca İslam sosyalizmine inanıyor. Ya da solcu İslam'a inanıyor. İslam soluna inanıyor. Mesut Yılmaz milliyetçi sol demişti. Aslında ana vatanın lideriydi ama aslında Özal'ın çizgisiyle alakası olmayan, ne aile yapısı olarak, ne aldığı eğitim terbiye olarak hiç alakası olmayan bir insandı. Bir takım güçler tarafından ana vatanın başına getirilmişti. O da mesela aslında solcu kökenli bir insan. Hayat itibariyle solcu. O da işte kendine bir kılıf bulmuştu. Milliyetçi sol dedi. Hem milliyetçi yani sosyalist değil, hem de sol. Şimdi bazı Müslümanlar da böyle işte İslam sosyalizmi gibi. Mesela Kaddafi. Kaddafi'nin bir kitabı var, Yeşil Kitap. İslam sosyalizmi. Geçen televizyonda bir adam çıkmıştı. Adını bilmiyorum. İlk defa gördüm. İslam sosyalizmini savunuyordu. Eğer bu adam birkaç defa daha çıkarılırsa böyle bir proje olduğuna inanacağım. Demek ki önümüzdeki yıllarda böyle bir proje var, düşünülüyor. Yani Müslümanları bölmek, parçalamak için yeni bir proje demek ki böyle ortaya konacak. Aslında bu Arap aleminde zaten vardı. Türkiye'de pek olmadı. Türkiye'de daha ziyade İslam demokrasisi ya da işte İslam ve demokrasi gibi, İslam'ı demokratik bir sistem gibi gösteren, demokrasiyle uzlaşan bir din gibi gösterme faaliyetler oldu. Çünkü Türkiye sosyalist değildi. Onun için İslam sosyalizmi diye bir yalan söylemeye gerek yoktu. Ama Türkiye güya demokrasiyi savunduğu için İslam'ı da demokratik bir sistem gibi, demokrasi gibi gösterme çalışmaları yapıldı yıllardır. Arap aleminde sosyalizm de var. Baas Partisi, Suriye'de falan, Libya'da falan birkaç yerde. Bunlar sosyalizmi savunuyorlar. O yüzden oralarda İslam sosyalizmi diye bir tabir de oldu. Yıllarca bu tabirin peşinden gidenler oldu. Bunlar ateist değil. Bunlar İslam'ı kabul ediyor falan. Mesela Kaddafi geçen de hani bir ara Türkiye'den giden mankenlere Kur'an dağıtmıştı. Yani biraz deli bir adam zaten. Allah akıl fikir versin. Biraz garip bir adam. Yanında başbakan da otursa ona bakmıyor. Şöyle bakıyor, sağa sola bakıyor filan. Biraz garip bir adam yani. Şimdi İslam sosyalizmi diye bir şey tabii ki olamaz. Bu mantık şuna dayanıyor. Sanki İslam'ın kendine has bir ekonomik doktrini yokmuş da sanki sosyalizmden bunu almaya mahkummuş, mecburmuş gibi. Halbuki İslam bir bütündür. İman esaslarıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, muamelatıyla, şeriatıyla, kanunlarıyla, ekonomik meselelerle ilgili koyduğu kurallarla İslam bir bütündür. İslam'ı böyle bir ayıramayız. Birazını oradan, birazını oradan, birazını başka bir yerden alamayız. Bir saatin parçaları bütün halinde çalışır. Bir başka saatin parçası benim saatime olmaz. Onun gibi sosyalizmin ekonomik prensipleri, kriterleri, değerleri, ölçüleri bu İslam'a uymayacaktır. Ve uymuyor da zaten. Eğer yani solculuğu savunurken, mesela benim bir akrabam var solcu. Bir gün bana bunu demişti. Yani biz dedi solcuyuz ama dedi Müslümanız dedi yani. Yani Müslümanlık dedi ayrı bir şey, solculuk ayrı bir şey. Yani ona zıt değil ki birbirine dedi. Yani dedi solculuk dedi fakir fukara haklarıdır. Nasıl bir sistem olmalı fakir fukaranın hakkını korumak için? Ekonomiyle ilgili bir fikirdir dedi. Yani bu dini inkar demek değildir. O ayrı, bu ayrı. Bu da lazım. Zaten dinimiz dedi yani fakirlerin hakkını korumuyor mu? İşte dedi yani bu solculukta kendini gösteriyor. Ona da bunları anlattım. Yani İslam'ın niye kendine has bir ekonomik doktrini yok mu ki? Öyle mi sanıyorsun sen? İslam'da para nasıl kazanılır? Nasıl harcanır? Helalleri, haramları yok mu ki? Fakire karşı muamele, işçinin alın teri kurumadan onun hakkının verilmesi vesairesi. Allah hayatın en önemli noktalarından birisi mali meselelerdir. İnsanların bütün günü para kazanmakla geçiyor. Nasıl olur da bir din evrensel olacak ve bütün hayatı içine aldığını iddia edecek ve tüm gününü, insanın tüm gününü, günüyle ilgili bir şey söylemeyecek, para kazanma ve harcama, iş hayatı vesaire bunlarla ilgili bir şey söylemeyecek, bu mümkün mü yani? Nasıl olur da yani bu hususta İslam'ın diyeceği bir şey olmaz? Böyle bir şey mümkün değil. Bunlar böyle zannediyorlar. İslam solunu ya da solcu İslam'ı savunanlar güya işte sanki İslam'da bir eksiklik varmış da onu bununla tamamlıyorlar. Zaten İslam'da fakir fukara hakkıysa o da var. Para kazanmanın helal olan, haram olan şekli o da var. Yani ekonominin nasıl bir şekilde idare edilmesi gerektiği ana hatlarıyla o da var. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki sakın bu sermaye yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet yani bir güç olmasın. Allah sermayenin 3-5 tane kapitalistin elinde kalmasını istemiyor. Çünkü bunlar o zaman devlet içerisinde devlet oluyor. Devleti sallayacak kadar güçleniyor. Allah Azze ve Celle zekat alıyor. Bir kere sermayeyi küçültüyor. Ve sosyal adaleti tesis ediyor zekat müessesesiyle, fitresiyle, fakirin hakkını vermeyi emretmekle, hem de fakirin hakkını alnın terini kurumadan vereceksin demekle. İslam zaten sosyal bir din olduğunu bunu gösteriyor. Kurban bayramıyla, yardımlaşmasıyla, sürekli olarak yardım emretmesiyle. Yani İslam'ın solcuların uyduruk şeylerine ihtiyacı yok ki yani. İslam zaten bu konuyu açık bırakmamış ki. İslam'da namaz, Kur'an'da namaz anlatılmıyor. Oruç anlatılmıyor, zekat anlatılmıyor, hac anlatılmıyor. İslam'da, Kur'an'da bunlar daha çok var zaten. Yani toplumsal hayat, inanç esasları ve toplumsal hayatta bağlı kalacağımız kurallar. Sanki bunlar yokmuş gibi. Böyle biraz anlattım. Dedi ki yani İslam'da dedi böyle hükümler var mı ki dedi. Bunu söyleyen kişi 3 üniversite bitirmiş birisi. Ama İslam konusunda tam bir cahil, anlamıyor. Niye öyle diyoruz? Çünkü hakikaten bir şey öğretmemişler ki ne anasından ne babasından ne çevresinden ne okuldan ne devletten. Öğrenmeyince tabiatıyla bir insan bir alanda alim olsa bile bir alanda cahil olabilir. Yani bunlar İslam'ın cahili. Bilmiyor. Yani kötü manada kullanmıyorum. Cahil aşağılamak için kullanmıyorum. Sadece durumunu ortaya koymak için. Yani İslam'ı bilmiyor manasında. Dedim evet var. Mesela dedi. Birkaç tane misal verdim dedi. Mesela miras da var ya İslam'da, Kur'an'da. Allah Allah dedi. Şaşırdı. Hükümler ya. O hüküm yok zannediyor yani. Onun için bu eksik kısmını solculukla tamamlayacağını zannediyor. Halbuki İslam bir bütün yani. Bu alanı İslam açık bırakmış olamaz. İşte solculuk hakkında diyeceğimiz budur. Eğer bunlar İslam'ın ekonomik sistemini kabul etmiyor da yeni bir sistem gerektiğine inanıyorsa İslam'ı eksik ve yanlış görüyor demek olur ki bu küfür olur. Yok bunu bilmiyorsa İslam'ın böyle bir sistemi olduğunu ve bir saatin parçaları gibi uyum halinde olması gerektiğini, başka bir sistemden bir şeyler alamayacağımızı, buna monte edemeyeceğimizi, bunun çalışmayacağını anlamıyorlarsa o zaman onları anlatmak lazım. Evet, ikinci sorun neydi?
Hocam, yani Müslüman bir yaşamı var, eksik olmakla beraber ama böyle cemaatler sevmiyor.
Evet. Namaz kılıyor ama cemaatlere karşı. Evet, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor ama cemaat karşıtı. Yani bu insanların cemaat karşıtı olması aslında ben işin içinde olmayınca gayet normal bir şey. Çünkü işin içinde değil, anlamıyor. Cemaatleri kimden duymuş? İslam düşmanlarından. Yanlış anlatmışlar, tanıtmışlar. Ayrıca da bir sürü zaten yanlış cemaat ve tarikatlar da var. Onları da biliyor. Onun için bu insanların ve cemaat karşıtı olması aslında biraz da doğal yani. Bunları anlatmak lazım gelir. Bu insan cemaat karşıtı olunca kafir olur mu? Hayır. Ama yani cemaat olmadan hizmet olmaz yani. Tek başına yapanlar ne yapabilir ki? Onlara bunu anlatmak lazım. Yanlış cemaatlere bakıp da konuşmamalılar. Sonuçta cemaat gerekir ama doğrusu gerekir yani. Doğrusu neyse onu yapalım. Yani yanlış cemaatlere bakıp da cemaat gerekmez demek o da daha büyük bir hatadır. Evet.
Günümüzde ses sanatçısı dediğimiz şahıslar bazı mesela parçalar besteliyor, sözler besteliyor. Bu sözlerde yani açıkça Allah'a karşı bir isyan. Yani bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Gerek bunu söylüyor, gerekse bunu dinliyoruz. Yeri geliyor, dolmuşa biniyoruz, dolmuşçuya diyoruz, kardeş kapat bunu. Adam kapatan anlıyor. Yani bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz.
Ne mesela?
Yani adam mesela bir parçaya söylüyor ki sözünde bir sana taparım yani beğendiği kadını kastediyor. Bir de Allah'a diyor.
Eğer bir kadını kastediyorsa bir sana taparım bir de Allah'a diyorsa bu küfürdür yani. Ama tapmak derken şimdi neyi kastediyor? Eğer kadına tapmayı çok sevmek manasında söylüyorsa, ama aynı cümle içerisinde bir sana bir de Allah'a derken ikisini aynı kefeye koymuş oluyor. Yani tevhide çok müsait değil yani. Yani başka türlü yorumlamaya çok müsait değil. Aynı cümle içerisinde çünkü bunu kullanıyor. Allah'la kadını aynı kefeye koymuş oluyor yani. Bu küfürdür. Ayrı ayrı kullansaydı bunu, mesela kadına tapmak, yani çok sevmek manasında, onun işte emrinden dışarı çıkmamak manasında. Mesela diyelim ki bazen böyle konuştuğumuz oluyor. Ya mesela adam paraya tapıyor mesela. Yani bu adam dini imanı para. Mesela bu gibi sözler adam hakikaten paraya taptığını göstermiyor da parayı çok sevdiğini anlatırken bunu ifade ederiz. Tapmak kelimesi çok sevmek manasında da kullanılıyor. İbadet kelimesi de öyle yani. İlah çok sevilen demek bir manası da. Mesela gençliğin ilahı, işte müziğin ilahı filan gibi. Bunlar yani çok sevilen manasında kullanılıyor. Eğer o kişiye sorsan, yani sen sana taparım derken neyi kastediyorsun? Bu söz ya normalde bu haliyle küfürdür yani. Ama sorsan neyi kastediyorsun tapmakla? Çok sevdiğimi kastediyorum. Peki Allah'a da dedin. Yani işte Allah'ı da seviyorum demek istedim. Peki Allah'la onu yani aynı kefeye mi koyuyorsun? Ya da mesela Allah bir şey dese, o sevgilin de başka bir şey dese, sen Allah'a itaat etmen gerektiğine mi inanıyorsun? Kadına itaat etmen gerektiğine mi? Yani yapmak başka bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. İnanmaktan bahsediyorum. Belki de kadın dediğini yapar. Çünkü nefsi var, şeytan var. Nefsine uyar, kadın dediğini yapar. Allah'ın dediğini yapmaz. Ama o küfür değil. Çok insan zaten nefsin dediğini yapıyor, Allah'ın dediğini yapmıyor. Fakat böyle inanırsa, mesela Allah bir şey dedi, sevgilin de başka bir şey dedi. Sen Allah'a mı itaat etmelisin, sevgiline mi? Hangisine inanıyorsun? Tabii ki Allah'a diyorsa, o zaman kafir demem. Fakat bir daha da böyle konuşma. Çünkü bu lafın manası budur. Sen Allah'la kadın aynı kefeye koyuyorsun. Konuştuğun lafın manasını bilmiyorsun. Şimdi bu zamanda öyle bir cehalet var ki insanlar bu gibi kelimeler kullanırken hakikaten onu kastetmiyor. Çok cahillik var. Hatta diyebilirim ki haşa, Allah'a küfrediyor, yine küfür kastetmiyor. Öyle bir cehalet ki, ben diyor sanki Allah'a mı küfrettim, ona küfrettim aslında diyor. Halbuki onun Allah'ına küfrediyor haşa. Ama yani sakin bir zamanında bir kenara çeksen, ya ben aslında onu kastetmemiştim der yani. Çok cahil var hakikaten yani. Bir gün birisi anlattı bana, o zamanlar Doğru Yol Partisi'ndenmiş. Yalancı bir adam. Yalancı da artık bu anlattığı doğru mu bilmiyorum. Bir gün zamanında bu şeriata geçit yok, yürüyüşler yapılıyordu. Bundan bir 10 sene kadar evvel. Bu kendi partisi, Doğru Yol Partisi o zaman. Onlar da katılmışlar yürüyüşlere. İşte kahrolsun şeriat, kahrolsun bilmem ne filan diyerekten yürümüşler. Sonra hep beraber gelmişler parti merkezine, orada çay içiyorlar. Büyük bir hizmet yaptıktan sonra gelmişler çay içmeye, yorulmuşlar artık bağırmaktan. Ondan sonra bu bana anlatan şahıs, onlara döndüm dedim ki dedi, hepiniz kafir oldunuz dedim. Niye demişler kafir olduk, biz de Müslümanız demişler. Dedim ki diyor, yani siz daha demin demediniz mi kahrolsun şeriat? Şeriat dediğin ne? Kur'an-ı Kerim yani. Kur'an'ın hükümlerine şeriat demişler yani. Bu ya Kur'an yani aslında. Ben bunu dedim diyor. Hepsi böyle şaşırdılar. Hakikaten ya demişler. Şeriat Kur'an demişler gerçekten de. Biz nasıl böyle konuştuk ya? Vallahi bana böyle anlattı. Yani hakikaten böyleler var. Adam kahrolsun şeriat diye bağırır. Ondan sonra da ona sen mesela kahrolsun Kur'an de desen demez. Söyletemezsin yani bunu. Ama bunu söyler. Neden? Ona göre şeriat el kesmek, kol kesmek, kafa kesmek böyle bir şey. Ona böyle öğretmişler. Aslında onun kahrolsun şeriat derken kastettiği aslında İslam şeriatı değil aslında. Kendince bir şeriat. İslam düşmanlarından duyduğu şekilde o onu zannediyor. Böyle bir zamanda yaşadığımızı unutmayalım yani. Onun için böyle kafir demeye meraklı olmayın. Çünkü insanlar hakikaten bilmiyor. Şurada bir soru daha vardı Elazığ'dan. Bazı kimseler peygamberin gaybı bilemeyeceğini söylüyor. Buna dayanarak da İstanbul'un fethi ile ilgili hadisin uydurma olduğunu ileri sürüyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Tabii ki peygamber gaybı bilemez ama Allah bildirirse bilir. Ve peygamberimizin sadece İstanbul'un fethi ile ilgili değil ki İran'ın, Yemen'in, Habeşistan'ın fethiyle ilgili, Mekke'nin fethiyle ilgili, İstanbul'un fethiyle ilgili, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin şehadetiyle ilgili, Ammar bin Yasir'in şehadetiyle ilgili birçok hadisler var. Peygamberimizin gelecekle ilgili verdiği haberler, bir o değil ki mesela, gelecekle ilgili verdiği haberlerden birisi ümmetinin geleceğine dair. Ümmetinin ileride ne hale geleceğini, sonra ne hale geleceğini, sonra ne hale geleceğini, 5 dönem. Ümmetinin ileride 5 dönem geçireceğini, İsa Aleyhisselam'ın geleceğini vesaire, peygamberimizin verdiği bir sürü haber var, gaybtan haberleri var. Bunlar bir kısmı çıktı, bir kısmı da zamanını bekliyor. Kıyametin alametleriyle ilgili mesela verdiği haberler var. Yani bunların birçoğu da çıkmış, bir kısmı da bekliyor. Dolayısıyla peygamberimizin verdiği haber bir tek İstanbul'un fethi midir ki onu kabul etmiyorsun? Daha birçok var yani. Bu peygamberin gaybı bildiğini göstermez. Allah'dan başkası gaybı bilmez ayeti manası kendiliğinden bilemez demek. Kendi kudretiyle, kendi ilmiyle bilemez demek. Allah bildirirse hepimiz biliriz yani. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize bildiriyordu bazılarını. Peygamberimiz de biliyordu. Mesela Kur'an-ı Kerim peygamberimize hitaben ne buyurdu? Dedi ki: "Velel ahiretu hayrul leke minel ule." Gelecek günler sana daha hayırlı olacak, bugünden daha iyi olacak. "Vele sevfe yu'tike rabbuke feterda." Rabbin sana ileride verecek ve sen razı olacaksın. O kadar ki verecek, üzülme. Mekke'nin zor günlerinde geldi bu ayet. Çok sıkıştığı günlerde, bunalım geçirdiği günlerde geldi bu ayet. Üzülme, Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Sonra "ve refa'na leke zikrak." Senin şanını, şerefini yükselteceğiz. Senin her tarafta adın senin söylenecek. "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" denilecek. Bunlar peygamberimize verilen haberler. Allah bildiriyor, peygamberimiz de bize söylüyor. Kur'an'ı biz kimden öğreniyoruz? Bu Kur'an'da geçen bir ayet. Biz bunu kimden öğrendik? İleride peygamberimize verileceği, adının şanını, şerefini yükseltileceği Kur'an'da geçiyor. Bu Kur'an'ı peygambere veren kim? Allah. İşte aynı Allah nasıl ki burada gayıptan haber veriyor, böyle olacak diyor ileride. Aynı şekilde başka bir şekilde peygamberimize haber veriyor. İleride ümmetin şöyle olacak, İstanbul fethedilecek, İsa gelecek, Ammar bin Yasin şehit edilecek, bagiler tarafından şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Yine aynı Allah, Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an dışında vahiyler göndererek peygamberimize gaybı bildiriyor. Bazen bize bile mesela sadıka rüya ile bildirdiği olmuyor mu? Mesela rüyanızda bir şey görüyorsun, aynen oluyor. 3 gün sonra, 3 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra olmuyor mu? Yusuf Aleyhisselam'ı rüyada gösterdi. Ufak çocuktu daha o rüyayı gördüğünde. 20-30 sene sonra olacak olan olay kendisine gösterildi ve o olay 20-30 sene sonra oldu. 11 yıldız, güneş ve ay, yani 11 kardeşi ve anası babası kendisine secde ettiler. İşte babacığım, rüyamın tabiri budur dedi Yusuf Aleyhisselam. Bu neyi gösteriyor? Allah Yusuf'a daha evvelden bildirmiş aslında. Yani kendiliğinden bilmiyor, Allah bildiriyor. Gaybı Allah'tan başkası bilmez demek, insan kendi kudretiyle bilemez demek. Peygamberimiz kendi kudretiyle bilmiyor tabii ki. Allah'ın bildirdiğini söylüyor sadece. Bu İslam itikadına aykırı değil yani. Mesela falan kişi peygamber olsa genelde kabul etmezdim gibi bir laf söylemek. Bunun gibi bunlara misaller çoktur. Bakın şurada şöyle bir ifade var. Peygambere sövmek diyor. Peygambere sövmek. Tabii ki bu küfürdür ama diyor ki böyle hareket eden mürtettir. Yani dinden dönmüştür, kafirdir yani. Ve tövbesi de kabul olmaz diyor. Şimdi bu tövbesi kabul olmaz ifadesi. Allah'a sövenin tövbesi kabul oluyor, peygambere sövenin tövbesi kabul olmuyor. Yani bunu hangi mantıkla izah edecek? Diyor çünkü peygamber ölmüştür. Peygamberin hakkı kalıyor onda. Kul hakkı. Peygamber öldüğü için artık ona hakkını helal etmesi de mümkün de olmadığından, halbuki bu izahat yanlış bir izahattır yani. Şimdi peygambere söven evet kafir olur ama Allah Azze ve Celle'ye söven de kafir olur. Fakat tövbe mümkün değil midir? Allah'a tövbe etmek. Yani ölmeden evvel insan tövbe ederse, hangi şekilde kafir olmuş olursa olsun, Mekkeli kafirlerin, putperestlerin çoğu zaten peygamberimize sövüyorlardı. Ama daha sonra iman ettiler ve imanları da kabul oldu. Yani Ebu Cehil'in oğlu İkrime, kim bilir kaç defa peygamberimize sövmüştür, Allah bilir yani. Hatta peygamberimize karşı savaş açtı yani. Savaştı. O savaş esnasında kim bilir kaç defa küfretti yani. Öfke anında kan oluk gibi akıyor. Kelleler kafalar uçuyor. Eller ayaklar kopuyor. O anda kim bilir kaç defa sövmüştür yani. Yani şimdi bunlarınki kabul oluyor da niye bugünkü bir insanınki kabul olmasın? Bu ifade doğru değil. Peygambere sövenin sonra tövbe ederse tövbesi kabul olur. Ha, peygamberimizin onda kul hakkı kalıyor. Yani peygamberimizin hakkı. Efendim biz peygamberimizin hakkını konuşmuyoruz. O ayrı bir şey. Peygamberimiz onu bağışlarsa bağışlar, bağışlamazsa bağışlamaz. Ama Allah kendi hakkını bağışlıyor da peygamber bağışlamaz mı yani? Yani Allah Azze ve Celle ye karşı evvela bir saygısızlık var. Peygambere sövmek, peygamber inkar etmek evvela Allah'a karşı saygısızlıktır. Ondan sonra peygambere karşı. Çünkü onu Allah göndermiş. Allah'a karşı saygısızlık yapmış oluyor. Dolayısıyla Allah onu bağışlarsa elbette ki peygamberimizinkini kul hakkı olduğu için Allah bağışlamaz ama peygamberimiz de onu bağışlar, bağışlamasa da peygamberimize karşı bir saygısızlık yaptığından dolayı günahkar olmuş olur ama küfürden dönmüş olur. Kafir olarak ölmüş olmaz. Yani öyle bir şey söylüyor ki Öyle bir şey söylüyor ki burada, bir insan peygambere sövmüşse artık hiçbir kurtuluş yolu yok. Yani putperestin kurtuluş yolu var. Firavun'un bile var. Firavun yani eğer son anda değil de biraz evvel iman etseydi kabul olacaktı. Son anda iman etti diye kabul olmadı. Yani Firavun'a bile Allah bu müsaadeyi veriyor. Diyor ki peygambere söven daha hiçbir şekilde Müslüman olamaz, ebedi cehenneme gitti diyor. Hiçbir çıkış yolu göstermiyor. Bunu kabul edemeyiz. Yanlış bir ifade bu. Bütün küfür çeşitlerinden dönmek mümkün. Bir tek bundan dönmek mümkün değil, öyle mi? Çünkü peygamber ölmüştür diyor. Yani bu kul hakkıdır. Kul hakkını diyelim ki bağışlamazsa peygamberimiz, diyelim ki bağışlamaz. Ama zaten bizim konumuz şu anda kul hakkı değil ki, bizim konumuz Müslüman mı kafir mi? Yani bu insan kafir olmasının sebebi peygambere karşı kul hakkından değil ki, Allah'ın gönderdiği peygamberi reddettiğinden, ona küfür ettiğinden dolayıdır. Dolayısıyla ya buna hiçbir çıkış yolu yok demek, böyle bir şey İslam'da yok yani. Kur'an'dan bir ayet inkar etmek veya Kur'an'ın bazı kelimelerini inkar etmek, camiye küfür etmek, Kur'an'ın bir hükmünü ayıplamak, bu zamanda Kur'an mı olur demek, bu zamanda namaz mı olur demek, bu zamanda oruç mu olur demek, bunlar saçmalık demek, dinin herhangi bir şeyini küçük görmek ve alay etmek maksadıyla Kur'an'ı def çalarak okumak veya müzik aletleriyle, alay maksadıyla, hakir görmek maksadıyla, yoksa böyle bir niyet yok iken bunu yaparsa, haram işlemiş olursa da kafir olmaz. Yani belki aklı sıra daha güzel olur mu acaba diye hani böyle bir şey denemeye kalkıştı. Yaptığı şey evet bid'attır ve haramdır. Kur'an böyle müzikle olmaz, okunmaz. Ama bu kişi saygısızlık niyetiyle yapmıyorsa yine buna kafir denmez. Ama mesela Kur'an diyelim atmak çöpe veya işte lağıma, bunlar küfür olan fiiller ve Kur'an üzerine oturmak, bunlar hep saygısızlıktır. Maalesef Mısır'da Ezher Üniversitesi'nde adam kopya çekiyor, Kur'an sayfasını yırtıyor, ezber den imtihan oluyorsun yani. Son sınıfta 8 cüzden hem ezber hem yazılı imtihan oluyorduk yani. Şimdi 8 cüz tabi zor olunca adam o sayfayı yırtıyor, şöyle koyuyor bacağının altına, oradan bakıp yazıyor Ezher'de. Şimdi bunun tabi hedefi Kur'an'a saygısızlık değil, yapmış olduğu şey caiz değil, ama bundan dolayı da kafir de denilmez çünkü bu saygısızlık niyetiyle üzerine oturmuyor, kopya çektiği için sadece.
Hocam, diğer ikiler bilgisayardan çıktı abi, Kur'an-ı Kerim'den çıktısına daha sonra ayak altında gezmesin yani diye kalktı, o sayfayı küçük küçük parçalara ayıp diye bunu çöpe bunda bir.
Eğer Kur'an'ın yazısı bozulduysa bir şey olmaz. Artık Kur'an değildir. Yani küçük küçük böyle kesti kelimeleri, ortasından mesela bozdu. Artık harfe dönüştü. Kelime olmaktan çıkıştı. Ya da eline kalem aldı. Kalemle hepsini bozdu. Kelimeler. O zaman artık Kur'an olmaktan çıkmıştır. Yine de yakmak yani orada uygun olandır. Ama normalde Kur'an-ı Kerim, eski Kur'anlar falan, bunları yakmak da uygun değildir. Bunları gömmek lazımdır. Bir insan gömmek gibi. Üzerine bir tahta falan bir şey koyup direkt olarak çamur, toz, toprak üzerine gelmesin, Kur'an'a saygısızlık olmasın diye. Bu şekilde yapması lazım. Yoksa yani eski bir Kur'an'ı mesela eğer tabi yani koca Kur'an hepsini tek tek böyle kesmek, doğramak öyle kolay değil. Bu durumda yapılacak en güzel şey toprağa gömmektir. Temiz bir toprağa gömmektir. Ama bir sayfa çıkmışsa dediğin gibi yapabilir. Yani bir çıktı aldıysa mesela bilgisayardan, onu kelimelerini bozup veya kesip Kur'an olmaktan çıkartıp ondan sonra gömebilir veya yakabilir. Çöpe atması yine de iyi olmaz. Yine de ayak altında bırakmamalı. Kur'an'a ilave yapmak vesaire, bunlar tabii yani Kur'an'la ilgili, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili o kadar çok küfre götüren durum var ki yani saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Mesela bakın ne diyor burada? Hristiyanların ve Yahudilerin azap göreceklerini kabul etmemek. Hristiyan ve Yahudileri kafir görmemek, kafir yapar diyor insanı. Bakın. Yani bunlar azap görmeyecek demek. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların azap göreceğini haber veriyor. Ama dediğim gibi yani bazı kimseler bu gibi konularda konuşurken kimi bilmediğinden, kimi de başka türlü yorumlar yapıyor kendince. İşte bunlar peygamberi kabul ediyorlar falan filan gibi. Böyle düşünüyorlar. Kimi fetret devre insanı olduklarını düşünüyor. Halbuki bunları fetret devre insanı gibi de göremeyiz. Fetret devre insanı önceki peygamberin getirdiği tamamen kaybolmuş. Yeni bir peygamber de henüz gelmemiş. O ara dönemdir fetret dönemi. Halbuki bugün dünyada İslam biliniyor. İnternet var, kitaplar var, her tarafta Müslümanlar var. Bugün insanlar fetret devrindeyiz diyemezler. Araştırma yapmaları mümkündür. Öğrenmek zorundadırlar. O yüzden bugünkü Yahudi, Hristiyan veya başka dinden olanları fetret devri insanları olarak kabul etmek doğru olmaz. Bunlar Müslüman olmayarak ölmüşlerse cehennemliktirler. Din alimlerine karşı mesela onlara dini ilimlerinden dolayı sövmek. Yoksa kendine sövüyorsa bu bir günahtır. Ama dini ilimleri bildiğinden dolayı ona sövüyorsa, ilmine sövüyorsa bu küfürdür. Çünkü onun bildiği dindir. Yani başka bir şey değil. Evet. Bunun gibi birçok küfre götüren haller vardır. Bunları geçiyorum. Kısaca bir de şu konuya temas edelim. Şimdi bir insan bu şekilde yüzlerce durumla küfre gidebilir. Bunun sınırı yok. Mesele nedir? Mesele kim kafir olur? Ruhunu anlamak, meselenin özünü anlamak lazım. Yani alay ediyorsa, inkar ediyorsa, kafir olur. Alay etmiyor, inkar etmiyor, kabul ediyor ama yapmıyor ise fasık olur. Ve kullandığı cümle hakikaten tehlikeli bir cümle ama kastettiği o değilse, kastını bilmek lazım. Tevile müsaitse tevil etmek lazım. Tevilen de müsait değilse o zaman kafir denilebilir yani. Onu ama yine de sormak icap eder. Yani sen bununla neyi kastediyorsun? Hele şu zamanda başta da ifade ettiğim gibi cehalet diz boyu derler de diz boyu değil, ta ağza kadar yükselmiş. İnsanın burnuna kadar yükselmiş cehalet, böyle bir zamanda insanların bilmeden konuştuklarını hesaba katmak icap eder. Şimdi mesela diyelim birisi böyle kafir oldu. Ne yapması lazım? Evvela tövbe edecek. O kendini kafir yapan görüşü reddedecek. onun doğrusunu kabul edecek. Ondan sonra kelime-i şehadet getirecek. Ve böyle bir insan Müslüman, önce Müslüman iken sonra böyle bir fiil veya söz ile kafir olmuş, mürtet olmuşsa, karısı kendinden boş olmuş olur. Tekrar nikah kıyacak. Tabi tekrar nikah kıydığı zaman da yani yeniden 3 talak hakkına sahip olmayacak. Yani bir hakkı ölmüş olacak yani. İman tazeleme, daha doğrusu iman etme ve nikah tazeleme denilen olay aslında budur. Nikahın tazesi mazesi olmaz aslında da. Nikah nikahtır, ya vardır veya yoktur. Bu camilerde cuma günleri yapılan nikah tazeleme bid'attan başka bir şey değildir. Diyor ki uridu en uceddidel imana ven nikaha bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hoca, bunu söyleyen hoca Arapça bilmediği için bir şey ezberlemiş, ne dediğin farkında değil. Diyor ki ben la ilahe illallah ile diyor imanı ve nikahı tazeliyorum. İstiyorum ki nikahımı ve imanımı tazeleyeyim. Tamam, iman la ilahe illallah'la tazelenir. De, nikah nasıl tazeleniyor? Nikah la ilahe illallah diyerek mi kıyılıyor? Nikah nasıl kıyılıyor belli. Nikah yani la ilahe illallah'la mı kıyılıyor? Saçma sapan bir şey. Ne şahit var, ne kadın var ortada. Ne icap, ne kabul. Ne Hanefilere göre rükünler gerçekleşiyor, ne Şafilere göre, ne Malikilere göre. Hiçbir şekilde nikahın hiçbir rüknü gerçekleşmiyor. Kendi kendine nikah tazelediğini zannediyor. Nikah tazeleme, aslında tazeleme diye bir şey yok da, nikahın tekrarı diyelim ona. Bu mesela dinden dönmüş bir insan tekrar nikah kıyacak. Çünkü karısı bayin talakla boş olmuş oldu yani. Mürtet olduğu zaman karısı bayin talakla boş olmuş olduğu için tekrar nikah gerekiyor. Tekrar mehir gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir kişi tekrar nikah kıymış oluyor. Nikahı tazelemiş olmuyor yani. Nikah kıymış oluyor yani. Demek ki böyle birisi tekrar la ilahe illallah diyecek, bir tövbe edecek, eski görüşlerini bırakacak. Ondan sonra da nikahını tekrar kıyacak. Çünkü nikah düşmüştü yani. Mürtet olduğu zaman karısıyla otomatik olarak nikahı boş olmuştu. Ondan dolayı. Böyle bir insan geçmişte kıldığı namazlar tekrar etmez. Kazasını yapmaz. Çünkü dinden döndüğü zaman geçmiş namazların kazası gerekmiyor. Ama haccın kazası gerekir. Hanefilerde. Haccın kazası lazım. Namazı, orucu kaza etmez. Eğer dinden dönmüş olan bu kimse ısrar eder de tövbe etmezse, mürtet hükmünde olduğu için kendisine biraz müddet verilir, nasihat edilir, gerekirse biraz da dövülür, aç bırakılır anlasın diye. Bundan da anlaması öldürülür. Mürtet çünkü öldürülür. Peygamberimiz 3 kimsenin öldürüleceğini haber veriyor. Birisi mürtettir. Birisi de evlendikten sonra zina eden, muhsan olduktan sonra zina etmiş olan kişi, bir de katil. Öldüren öldürülür. Bu da onlardan birisi yani. Mürtet olduğu için öldürülmesi gerekecektir eğer tövbe etmezse. Evet.
Az önce mürtet ve nikah diyen ben nikah yapması gerektiğini, kişi diyelim böyle bir olay gerçekleşti, küfür düştü, tövbeli, fakat nikahın yeniden tazelenmesi gerekiyor konusunu bildi. Bu şekilde yani normal hayatına devam ediyor.
Yani bilmiyorsa, eski karısı olduğu için tekrar geri dönüşü mümkün olduğunu düşünüyor. Ric'i talak gibi görüyor. Ric'i talakta geri dönerken karısının izni gerekmez. Ben tekrar nikah da gerekmez, mehir de gerekmez. İddet müddeti içerisinde geri döndüyse karısına, yani yaklaşık 3 ay kadar bir süre içerisinde, karısı 3 hayız görene kadar geri döndüyse, o dönem içerisinde geri döndüyse tekrar nikaha gerek yok. Öyle biliyorduysa yani Allah affeder, çünkü öyle biliyormuş. Ama bir bilen kendisine bunu söylemeli, öğretmeli yani. Yani çünkü biz bunu zina sayamayız. Çünkü evvelden karısı zaten öyle biliyor. Hükmü de bilmiyor. Olabilir. Bir bilen kendisine öğretmeliydi. Bilmiyorsa, yine karısı olarak gördüğü için nikahsız geri döndüyse, biz gene bunu zina saymayız. Ama tekrar nikah kıymasının gerektiğini söyleriz. Bu gibi durumlarda hüküm hep böyledir. Yani adam kendini nikahlı biliyor. Mesela fasit nikah kıymış diyelim. Nikahın sıhhat şartları var. Sıhhat şartları mesela yerine gelmemiş. Adam farkında değil. Olmuş zannediyor. Ve mesela diyelim ki şahitlerin duyması. Mesela gelin ve damadın da duyması. Birbirinin sesini, kabul ettim ifadelerini. Mesela gerekir yani. Duyması gerekir. Mesela diyelim işte iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit gerekir. Mesela bunun gibi bazı kimisi akdin münakit olmasının şartları, kimisi sahih olmasının şartları, kimisi nafiz olmasının şartları. Şimdi diyelim ki mesela sahih olmasının şartlarından bazıları yerine gelmedi ama bu adam farkında değil yani. Oldu zannediyor yani. Ve eğer duhul olduysa, yani cima gerçekleştiyse, gene bunlar karı koca gibi, yani erkek karısının mehrini vermek zorunda. Çünkü bir şüphe var, bilmemiş. Hadise bu. Yoksa yani ama duhul olmadı ise o zaman fasit nikahtır. Bu geçersizdir. Baştan nikah kıyılması gerekir. Ama olduysa mecburen biz gene kadın haklarını vermek zorundayız. Çocuğu olursa, o duhulden ötürü çocuk olursa, çocuğun nesebi sabit olur babasından. Bunun gibi hükümleri var. Yani sonuçta söylemek istediğimiz şu: bilmeden böyle bir şey yapıldığı zaman, bir iki şart yerine gelmemişse filan, bu durumlarda biz yine sanki sahih bir nikah kıymış gibi bazı hükümleri tatbik ediyoruz yani. O öyle biliyormuş. Sonuçta zina niyeti yok. Gizli bir şey yapmıyor. Zina ile nikahın farkı, biri gizli, biri açık olandır. Adam normal evleniyor. Allah'ın emriyle evlendiğini zannediyor. Halbuki nikahın şartları yerine gelmiyor aslında. Bir eksiklik var. Mesela şahit eksik diyelim ki. Veya mesela duymamışlar cevabı. Ama o duyulduğunu zannediyor. Ama biz bu durumda zina saymayız. Çünkü bunlar normalde evlenmişti aslında ama hatalı olmuş yani. Bu zina sayılmaz. O adam da yani kendini mürtet olduktan sonra tekrar Müslüman olduğunda tekrar nikah gerektiğini bilmiyordu. Kız zaten karımdır dedi, geri döndü, bilmiyordu. Yani biz bunu zina saymayız. Ama deriz ki nikah tekrar etmen gerekiyor. Çünkü senden bayin olarak boş olmuştu evvelden. O yüzden bayin talaktan sonra tekrar nikah gerekir diye bir bilenin kendisine öğretmesi icap eder. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Bir söz mesela diyelim ki bazı alimlere göre küfür, bazı alimlere göre küfür değilse, bu durumda o kişiye kesin olarak kafir denilemez. Çünkü mesele şüphelidir. Bunu da hesaba katmak lazım. Evet. Miraç konusu da ona uzun uzun girmeyeceğim. Miracın bedenen olduğunu, ruhen değil bedenen olduğunu kabul ediyoruz. Ehl-i sünnetin görüşü de budur. Ruhen olmuştur diyen bir görüş varsa da zayıftır. Zaten ruhen olmuş olsaydı kafirler bunu inkar etmezdi. Zaten herkes yani rüya aleminde bir yerlere gidiyor, geliyor. Bunu inkar etmenin bir alemi yok. Dolayısıyla madem ki kafirler şaşırdı, inkar etti, reddetti, hayretler içinde kaldı, demek ki bedenen olduğunu Peygamberimiz söylemiş ki, hatta Miraç'la ilgili hadislerde Peygamberimizin bir kervandan su alıp içtiği ve kervandaki o işte bazı hayvanların ürktüğü vesaire bunları anlatıyor. Sonra cenneti cehennemi gördüğü, bunlar hepsi yani o hadislerde bedenen olduğunu işaret eden birçok deliller var. O yüzden miracın bedenen olduğunu kabul ediyoruz. Zaten ruhen olsaydı kimse de buna karşı gelmezdi, itiraz da etmezdi, şaşırmazdı da. Ne var derlerdi bunda? Biz de rüyamıza bazı yerlere gidip geliyoruz. Ne var ki bunda? Derlerdi, çıkarlardı. Demek ki ruhen dememiş Peygamberimiz, bedenen olmuş. Ama bu belki sıfır saniyede olmuş bir olaydır. Yani yatağa soğumadı, sıfır saniyede olmuş da olabilir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Miraç'tan evvel tabi İsra olayı var. İsra'yı inkar eden kafir olur. Miracı inkar eden kafir olmazsa da ehli bid'attan olur. Çünkü İsra olayı Kur'an'la sabittir. İsra yani Mekke'den Mescid-i Haram'dan yani Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısım. İsra geceleyin yürümek demek. Gece yürüyüşü. O Kur'an'la sabit olduğundan onu inkar küfürdür. Ama Miraç ondan sonraki kısım. Cennete cehenneme kadar yükseliş. Ondan sonraki kısma Miraç denir. O Miraç hadislerle sabittir. Mütevatir midir, değil midir tartışmalıdır. O yüzden Miraç'la ilgili hadisler mütevatir olmasa da sahih mertebesindedir ve bundan dolayı da inkar etmek doğru değildir ve inkar kim inkar etmiştir Miraç'ı? Ehl-i bid'adan olan bazı fırkalar. Yoksa ehl-i sünnetten bunu inkar eden yok. Miraç olmuştur. Bedenen de olmuştur. Ama mütevatiren mi sabittir? Yoksa sahih haberler seviyesinde mi kalmıştır? Sahih haberler seviyesinde kalsa bile sahih haberi inkar etmek de doğru değildir. Ama sahih haberi inkar eden kafir olmaz. Sahih haberle iman caiz olur. Vacip olmaz. Birisi kabul etmese miracı ona kafir denmez. Ama sahih haber reddettiğinden dolayı günah işlemiş olur. Çünkü sahih haberi hangi delile göre inkar ediyorsun yani? Eğer sahih bir haberi reddetmek caizse o zaman birçok sahih hadis hepsini reddet. O zaman yani dinin büyük bir çoğunluğu gider. Dolayısıyla caiz olamaz. Tabii ki miracın hikmetleri çoktur. Bizim konumuzun dışındadır. İçtihat ve taklit konusuna gelince 5 dakikada onu anlatıp bitireyim. İçtihat içtihat cehd cihattan geliyor. Türkçe'de iç, çe ile, çetenin çesi ile yazılıyor ama tabi yanlıştır. İctihad, cehd, cehdu gayret göstermek. Yani enerji sarf etmek, yorulmak, araştırmalar yapmak manasındadır. Bunu yapana da müçtehit, yani araştırma yapan, yorulan, kafa yoran insan, alim yani. Dolayısıyla içtihat ve müçtehidin manası bu. Kısaca söylüyorum. Tabi içtihat yapabilmek için şartlar var. Kur'an'ı bütün incelikleriyle bilmesi. Hasreten de ahkamını. Kur'an'ın ahkamını. Çünkü müçtehid sonuçta fıkıh alimidir. Fıkıh alimidir. O yüzden en çok bilmesi gereken ahkam ayetleridir. Ahkam ayetlerini süper bilmek zorunda. Bütün incelikleriyle ve ahkam hadislerini hepsini bilmek zorunda. Arapçayı mükemmel bilmek zorunda. Usulü fıkıhı, usulü hadisi bilmek zorunda. Usulü tefsiri. Tabii ki usulü hadisi bir hadis alimi kadar bilecek değil. Hadis ilmini de öyle, bir hadis alimi kadar bilecek değil. Ama ahkam hadislerini özellikle, hatta hadis aleminden de iyi bilecek yani. Müştehit olmak istiyorsa. Yani Kur'an'ın hasını, amını, mücmelini, müfesserini, nasihini, mensuhunu, hakikatini, mecazı, sarihi, kinayeyi, zahiri, nassı, muhkemi, bunları hepsini bilmek zorunda. Yani usul fıkıhta geçiyor bunlar zaten. Bu konuları çok iyi bilecek misalleriyle, ahkam ayetlerini çok güzel bir şekilde bilecek, Kur'an'ın orijinal yani Arapçası üzerinde görüş beyan edebilecek kadar Arapçası mükemmel olacak. Yani Arap dili edebiyatını çok iyi bilecek. Sarf ve nahiv ilimlerini yani. Yani o kelime orada hangi pozisyondadır? Yani o kelimenin harekesi şöyle ol, mesela diyelim damme ise yani ötre ise mesela, yani orada ötre olunca mana ne olur? Mesela fetha olursa mana ne olur? Kaç ihtimal ortaya çıkıyor o kelime üzerinde? Bir yani harekeye göre mana değişir yani. Onları yani Arapçayı çok iyi bilecek, uzun lafın kısası. Bunun dışında icma edilen noktaları iyi bilecek. Çünkü müçtehit icmaya muhalefet edemez. İcma edilen hususları iyi bilecek. Yani bütün alimlerin ittifak ettiği noktalar. Farklı bir görüş olmamış bazı konularda. Hepsi aynı şeyi söylemişler. O gibi meseleler iyi bilecek. Neden iyi bilecek? Çünkü icmaya muhalefet caiz değil. İcmaya aykırı bir görüş ortaya koymaması için bilmesi lazım. Yoksa öyle bir görüş ortaya atar ki icmaya aykırı olur yani. Buna hakkı yok. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Allah benim ümmetimi dalalet üzerinde birleştirmez. Benim ümmetim dalalet yani sapıklık üzerinde birleşmez. Eğer ümmetin alimleri hepsi aynı şeyi söylüyorsa demek ki o öyledir. O hususta başka bir görüş ortaya atılamaz. Mesela diyelim ki insanın torunuyla evlenmesinin haramlığı icmayla sabittir. Halalarla evlenmenin, hala ve teyze ile evlenmenin haramlığı Kur'an'la sabittir. Hala ile evlenmek haram ise veya teyze, ona bu haramsa torunla evlenmek daha da haramdır. İcma var bunda. İcma olan konular. Öyle binlerce konuda icma yok yani. Bazı konu tek tük bazı konularda icma var. İcma daha ziyade mesela namazın 5 vakit oluşu. İşte öğle namazının farzının 4, ikindinin 4, akşamın 3 gibi. Böyle bunlarda icma var. İşte Ramazan'ın farziyeti. İcma olan konular çok fazla değil. Bazen icma yoktur aslında ama alimler icma zannettiği olur. Çünkü o konuda farklı bir görüş belki vardır ama o alim o görüşe ulaşamamıştır. Onda ittifak var zannediyor. Halbuki bazen ittifak yok, ihtilaf var ama o farkında değil ihtilafın. İcma iddiasında bulunuyor. Halbuki icma henüz gerçekleşmemiş. Ya da o zaman yani icma gerçekleşmemiş. Ama bu alimin o farklı görüşün farkına varmamasından dolayı icma zannettiği oluyor. İcma nasıl olur? İcma mesela işte demin dediğim gibi Kur'an-ı Kerim mesela halallarınız, teyzeleriniz haramdır diyor. Onlarla evlenmek. Mesela ulema da diyor ki o halde kızın kızı veya oğlun kızı da haram olur. Neden? Çünkü Kur'an asıl ve furu'u haram etti. Mesela halamız nedir? Halamız babamızın babasının kızıdır. Arada 3 göbek var diyelim. 3 sayalım. Torunumuz nedir? Kızımızın kızıdır. 2 tane. Daha yakındır. Hem de bu bizim parçamızdır. Kızımız veya oğlumuz. Madem ki Kur'an ammeyi ve haleyi yani hala ve teyzeyi haram kıldıysa o halde bu da dünden haram olur. Evleviyetle. Bunda icma olmuştur. Bunun gibi bir takım icma edilen meseleler var. Bunlarda farklı bir görüş ortaya atmayacak müştehit. Ve sonra bir de kıyası bilecek. Kıyasın şartlarını, nasıl hüküm verileceğini. Tabii zaten müştehit bunun çok daha ötesini bilir. Yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas derler hani edille-i şer'iyye 4. Halbuki 4 değildir. Çok daha fazladır. İstihsan da onlardan biridir cumhura göre. Maslahat-ı mürsele de onlardan biridir. Örf de onlardan biridir. Sed-i zera'i onlardan biridir. Yani Kur'an, sünnet, icma ve kıyasın dışında da başka deliller var. Şer'i deliller. Ama en temeli tabii ki Kur'an, sünnet, icma, kıyas denilmiştir. Aslında bunun da en temeli Kur'an ve sünnettir. Fakat icmaya muhalefet de caiz değildir. O halde müştehit demek ki icma olan bir meselede farklı bir görüş ortaya koyamaz. Çünkü bütün dünyanın en akıllısı o değil yani. Yani bu kadar müştehit hepsi bu haramdır demişse o kalkıp dair helaldir diyemez, içtihat yapıyorum diyemez. Çünkü Peygamberimiz buyurmuş ki benim ümmetim birleşmişse bir konuda Allah'ın da dediği odur yani. Benim ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez buyuruyor çünkü. Yani doğru üzerinde birleşir. Eğer ümmetin birleştiyse, ümmetin alimleri, demek ki Allah katında doğrusu da odur. O halde onun dışına çıkamazsın. O halde müştehit olması, olmak isteyen evvela icmayı da, icma edilen meseleleri de bilecek, kıyası da bilecek. Müştehit hata etmez mi? Eder. İsabet ederse bir, iki sevap, bir rivayette 10 sevap, hata ederse bir sevap alır. Niye hata ettiği halde sevap alıyor? Çünkü o zaman hiçbir alim içtihat yapmaz yoksa. Korkar yani, bana ne der milletin sorularından, onlara cevap bulmakla uğraşıyorum, hem yoruluyorum hem de bir de günah kazanacağım. Bana o zaman ne yapıyorsanız yapın der çıkar. Yani hem kafa yorayım, yorulayım, canım çıksın, ondan sonra bir de günaha gireyim. O zaman git kendi fetvanı kendin ver der yani. Ben niye senin fetvanı vereyim der. Hiç kimse bu günahın altına girmez. O zaman da iş cahillere kalır. O yüzden Peygamberimiz hata bile etse bir sevap vardır diyor. Çünkü alimdir, yetkisini kullanıyor ve de araştırma yapıyor. Olabildiği kadar yapıyor, gücü yettiği kadar ona ulaşıyor. Demek yanlış ulaştı. Ama sonuçta İslam için çalıştı, hizmet etti, kafa yordu. Ondan dolayı sevabını yine almaktadır. Bu yani alimler korkmasınlar diye Allah'ın bir lütfudur. Mutezile'ye göre her müştehit isabet eder. Müştehit ise her dediği isabet etmiştir. Yani böyle kabul ederiz diyor. İçtihadın hepsini isabetli gibi. Ve çünkü yani doğru bir tane değildir. Her birine göre o doğrudur. Halbuki bize göre, ehli sünnete göre doğru bir tanedir. Müştehitlerden bir tanesi belki isabet etmiştir. Hak bir tanedir, iki tane olmaz. Fakat o kendince doğrudur. Ama indallah doğru bir tanedir yani. İki tane değildir. Yani mesela elimizden kan çıktı. Abdest ya bozulur ya bozulmaz. Bunun ortası olmaz. Hem bozulur hem bozulmaz. Olmaz. Ya bozulur ya bozulmaz. Şimdi ya Hanefi'nin dediği doğru ya Şafii'nin dediği doğru. Hak bir tanedir. Ama hangisi doğru biz bilmiyoruz. O yüzden bize göre İkisi de doğru olma ihtimali vardır. Ama Allah katında bir tanesi doğrudur. Yani hüküm müştehidin içtihadına tabi değildir. Ve müştehid hakka isabet etmekle mükellef değildir, içtihad etmekle mükelleftir. İcabında hakka isabet edemiyor olabilir. Burada önemli noktalardan birisi şudur. Hadis inkarcıları daha evvel mezhep inkarcılığı yaptılar. Ve hepsi biz de müştehidiz diyorlardı. Bu kitap yalnızca o müştehitlere mi geldi? Bize gelmedi mi? Diyorlardı. Elbette ki kitap herkese geldi. Ve her akıllı insan Kur'an'ın mesajını az çok anlar. Ama Kur'an Allah'ın kelamıdır. Elbette ki içinde bazı ilmi noktalar var. Bir kelime icabında birkaç manaya geliyor. Herkesten bunları öğrenmesini bekleyemeyiz. Yani bakkaldan, kasaptan böyle ilmi meseleleri halletmesini, araştırmalar yapmasını bekleyemeyiz. Ne kimsede, ne herkeste o zeka var, ne o vakit var, ne o ilmi eğitim görmüşlüğü var, ne öyle bir melekesi var. İçtihat melekesi. Dolayısıyla yani herkes araba sürmeyi bile bilmiyor iken nasıl olur da herkes içtihat yapma yetkisine sahip olacak? Mezhep inkarcıları hepsi kendini müştehit gibi görmek istiyorlardı. Sapıyorlardı, saptırıyorlardı. Her meselede uzmanına danışıyorlar. Bu mesele gelince hepsi uzman kesiliyor. Bütün meselelerde uzmana danışanlar, din meselesi oldu mu hepsi ben de bilirim havalarına giriyorlardı. Aslında konu o yönden önemlidir. Yoksa hadd-i zatında bir akaid kitabında içtihat konusunun olmasına işte gerek de yoktur. Birçok açıdan gereksizdir. Ama belki bir iki noktadan gerekli görülebilir. Yani bu bir iman esası değil. Bu bir akaidi mesele değil. İçtihat yapma şartları vesaire bunlar tartışmalı konulardır. Yani kim müştehittir? Kimin içtihat yapma hakkı vardır? Kimin yoktur? Bunlar zaten kesinleşmiş de değil yani. Şimdi mesela burada 3-4 tane şart söylüyor diye 3-4 tane demek değil bunun manası. Yani kaç tane daha başka görüşler var yani. Müştehidin bilmesi gerekli ilimler. Mesela müştehit zamanını bilmek zorundadır. Mesela burada söylemiyor şimdi. Diyelim ki mesela bu başka bir kitapta geçer. Aslında bu itikadi bir mesele değil. Müştehit zamanını tanımıyorsa nasıl müştehit olacak? Müştehit de mesela içtihat yapabilme melekesi. olma. Bu da ayrı bir kabiliyet yani, meleke. İçtihat yapabilme fıtratı, karar verebilme, doğruyu hissedebilme fıtratı olması da gerekiyor. Bu konunun aslında burada olmasına pek de gerek yok. Ben sadece bu vesileyle size yani bu konuda birkaç cümle söylemek için bu konuya girdim. Müştehit olmanın şartları, az çok yani bunları haberdar olasınız diye. Yoksa bu konu bu kadar basit değil. Bununla ilgili birçok kitaplar var. İçtihat nedir, müştehit kimdir? Mesela El-Beyanuni'nin İçtihat nedir, müştehit kimdir? Diye bir kitabı var. Bununla ilgili çok kitaplar var. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bilhassa ameli meselelerde taklit caizdir ve gereklidir. Çünkü herkesin içtihat yapma selahiyeti olamaz. Bu fıtrata aykırıdır, gerçeklere aykırıdır. Nasıl ki herkes bilgisayar yapamaz, doktor olamaz, mühendis olamaz ise, aynı şekilde herkes de elbette ki içtihat yapamaz ve taklit etmek zorundadır. Mukallit denir taklit edene. Normal bir Müslüman mukallittir. Yani mezhep imamı araştırmasını yapmıştır. O da mezhep imamını taklit eder. Efendim biz işte onu taklit ettiğimiz zaman onu ilahlaştırmış olmuyor muyuz? Haşa. Böyle saçma sapan konuşmanın bir alemi yok. Hiçbir mezhebe bağlı hiçbir Müslüman mezhep imamını ilahlaştırdığı için onu taklit etmiyor. O diyor ki benden daha iyi biliyor diyor bu müştehit. Ben müştehit değilim. Ben bu işin uzmanı değilim. O benden daha iyi biliyor. Ömrünü bu işe vermiş diyor ve o ona itaat ederken niye itaat ediyor? Niye taklit ediyor? Müştehidin haram dediğine haram, helal dediğine helal diyor. Neden? Müştehidi ilah gibi gördüğünden, ona derse ben de onu derim dediğinden değil. Ya neden? Diyor ki o Kur'an'ı, sünneti benden daha iyi biliyor. O haram diyorsa demek ki Kur'an haram diyor. Böyle inanıyor yani Müslüman. Mukallit Müslüman. Çünkü müştehit kafasından konuşan insan değil. Ben istediğim gibi hüküm veririm, hüküm bana aittir demiyor müştehit. Hüküm Allah'a aittir. Ama o halk kesiminden olan insan şöyle inanıyor yani. Diyor ki ben alim değilim. O alim, hem de öyle bir alim ki dünyanın kabul ettiği bir alim, otorite ve sahabeyle görüşmüş. Dini en iyi bilen insanlarla görüşmüş ve Arapçası mükemmel, o günkü Arapça. Zaten şu an dünyada yok zaten o Arapça. Bunlar Allah'ın özel yarattığı süper zeka insanlar. Zekası süper, kalbi de süper, çevresi de süper. Ortam da süper, haram gördüğü yok. İslam devletinde yetişmiş. Mükemmel bir Arapça biliyor. Ufaklıktan itibaren alimlerden ders almış ve dünya tarihine geçmiş süper bir insan. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler ve diğerler. Şimdi bir Müslüman bunu böyle biliyor. O yüzden ona tabi oluyor. Ona tabi olurken ona tabi olmuyor aslında. Ne demiş oluyor aslında? Diyor ki o benden daha iyi biliyor. O haramdır diyorsa demek ki Kur'an'dan, sünnetten böyle bir hüküm çıkıyor. Demek ki Kur'an'ın hükmü bu. Öyle kabul ettiği için ona o mezhepten oluyor yani. Yoksa şöyle düşünmüyor yani. İmam-ı Azam içkiye helal dese ben içerim. Böyle düşünen bir tane Hanefi var mı? İmam Şafii haşa zinaya helal dese ben kabul ederim diyen bir tane Şafii var mı? Hiçbir Müslüman mezhep müştehidini, mezhep imamını böyle görmez. Bakışı şudur yani. O ne derse tamam öyle öyle demiyor yani Müslüman. Diyor ki o benden daha iyi biliyor. Neyi? Allah'ın kitabını. Ben ona uyduğumda onun çıkarımlarına, çıkardığı hükümlere uyuyorum. O da Allah'ın hükmü zaten. Böyle bakıyor Müslüman meseleye. Eğer öyle bakmasaydı, nasıl baksaydı mesela? Diyelim ki yani o ne diyorsa ben kabul ederim. Onun haram dediği haramdır, helal dediği helaldir. Sanki yetki ondadır, sanki hüküm ona aitmiş gibi. Böyle diyorsa evet onu o zaman tanrılaştırmış, ilahlaştırmış olur. Ama böyle bir Müslüman yok yani. Cahil bir Müslümana bile sorsan, desen ki İmam-ı Azam'ın mezhebindensin, niçin onun mezhebindensin? Der oğlum o alimdir. Ben o benden daha iyi bilir. Biz bilmeyiz ki, biz cahiliz. Yani bakın o da aynı şeyi söyler. Yani onu Allah gibi gördüğünden, kanun koyucu gördüğünden değil. O benden iyi biliyor diyor. Allah'ın kitabını benden iyi biliyor. İnceliklerini anlıyor. Ben onun kadar anlayamam. Ne vaktim var, ne bilirim, ne öyle bir gayretim var. Ve zaten her şeyin bir yaşı var yani. Bu adam öğrenmemiş mesela. Bu adam ne yapacak? Yani herkesin müştehit olmasını istemek saçmalıktır yani. Yani bu realitelere terstir. Bu saçma sapan bir laftır. Yani herkes nasıl müştehit olsun bana söylesinler yani. Bunu söyleyen kendisi olabilmiş mi ki? Herkesten bunu bekliyor. Biz millete roman okutturamıyoruz ya. Bırak müştehit yapmayı. Yani laf mı yani bu şimdi? Adam böyle konuşanı kendi de müştehit değil zaten. Mesela açıyor Türkçe kitaptan okuyor. Müştehit direkt orijinaline bakar, Kur'an'a bakar, hadise bakar. Arapçasından direkt kendisi hüküm çıkartır. Tercümesine bakıyor. Halbuki meal dediğin nedir? Sonuçta meal dediğin birisinin anladığıdır. Sen gene kendin bakmıyorsun, sen gene anlayan birine bakıyorsun, gene onu taklit etmiş oluyorsun, onun mezhebinden olmuş oluyorsun. Ne oldu senin müştehitliğin? Gene olamadın müştehit. Elhasılı kelam, bu şekilde birçok insan saptırıldı, kendini bir şey zanneden, çocuğun daha yaşı 18, ben de müştehidim diyor. Bunlar komik, komik. İki tane siyasi kitap okumuş, bir defa meali bitirmiş, ben de anlarım diyor, bir tek onlara mı gelmiş bu din diyor. Ne kadar saygısız, ne kadar edepsiz. Yani bütün dünyanın, müştehitlerin bile önünde saygıyla eğildiği, mezhep imamlarına karşı şu terbiyesizliğe bak. Yani bıraksan mezhep imamını, tıp alimi olsun isterse. Şimdi mesela diyelim ki İbn-i Sina'nın karşısında mesela bir bakkal konuşursa, yani çok ayıp değil mi yani şimdi bu? Yani bırak sen müştehitleri. İsterse bir gavur olsun yani. Bir gavur olsun ya. Mesela bir tıp profesörü mesela diyelim. Bir gavur. Şimdi mesela onun karşısında böyle konuşsan, tartışsan, ben de sana kadar bilirim desen. Ne kadar çirkin bir şey bu. Edep yok yani. Bunlar niye ortaya çıkartıldı böylesi hareketler? Müslümanları parçalamak için. Herkes kendi kafasından konuşursa, bence derse ne olur? Paramparça oluruz. Ve tartışmalar çoğalır, kavgalar çoğalır. Birlik beraberlik olmaz, cemaat olmaz. O zaman da hiçbir şey olmaz. İslam düşmanları bunu çok iyi biliyor. Bunları parçalamanın, bölmenin en iyi yolu, herkes müştehit o zannetsin kendini, bence diye konuşsun. O zaman kimse bir arada duramaz. Herkes paramparça olur. Bunu çok iyi biliyorlar. Amelde taklit caiz. İtikatta taklit de tartışmalıdır. Ama itikadi meselelerin zor kısımları da zaten her insan mesul değildir. O meselelerde İmam Maturidi, İmam Eş'ari gibi büyük itikat alimleri görüşleri kabul edilebilir. Ama Müslüman kendisi iman esaslarını aşağı yukarı öğrenmek, anlamak, biraz düşünmek zorunda. Mesela Allah'ın varlığı, tekliği, tek ilah oluşu. Müslümansa biraz düşünsün canım. Yani inanç başka, amel başka. Amelde on binlerce mesele var. Namazda, abdestte, zekatta, oruçta, boşanmada, para kazanmada, faizde, içkide, kumarda, on binlerce mesele, tafsilat var. İtikat o kadar değil. İtikat biraz daha azdır. Mesela bakın, fıkıh kitapları böyledir. 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt. Ama itikat kitapları küçücüktür. Müslüman da biraz da bu konuları lütfen okusun. Çok binlerce mesele değil. Ama o itikadi meselelerin biraz daha tafsilatı, daha zor kısımları var. Onlardan mesul değildir. Çünkü çok incelikler var tabii ki. Herkes İmam Maturidi kadar bilecek değil yani itikadi meseleleri. O gibi konularda müçtehitlerin, o işin alimlerinin görüşlerini alır, kabul eder, gerisini Allah'a bırakır. Ama Allah'ın varlığı gibi konularda buna kafa yormalı, bakmalı, düşünmeli, kainat kitabını okumalı, kalbine hem iman girmesi için de bu lazım zaten. İman esasları, peygamberimizin peygamber olduğu, buna dair bazı deliller, Kur'an'ın kelamullah olduğu, buna dair bazı deliller, ahirete dair bazı deliller, biraz bunları bilmeli. Yoksa sadece kabul ediyorum demek kafi gelmez. Kafa yormalı, düşünmeli, öyle inanmalı. Yoksa gene Müslüman sayılır ama günahkar olur, araştırmayı terk ettiği için. Çünkü mesela peygamberimize geliyor, mesela bazıları bazı sorular soruyor. Peygamberimiz onu anlatıyor. İslam nedir diyor. İşte Efendimiz söylüyor. Diyor namaz kıl, oruç tut, zekat, hac. Tamam diyor adam. Efendimiz ona demiyor yani. Sen tamam dedin de sen delillerini öğrenmedin ki. Niye tamam dedin? Hele bunun delillerini bir soraydın bana evvela. Bakın ben peygamber miyim? Hele bir soraydın bakayım ben peygamber miyim? İspat et diyeydin. Delillerini soraydın. Namazın delillerini soraydın, zekatın delilini soraydın demiyor. Ne diyor? Adam ben bunları yaparım, başka da bir şey yapmam diyor ve gidiyor. Efendimiz de buyuruyor ki her kim ki cennetlik bir adam görmek isterse bu adama baksın. Yaparsa diyor kurtuldu, cennete girer. Demiyor adama yani illa da sormalıydın, araştırmalar yapmalıydın. Ama İman esasları, Allah'ın varlığı gibi, bunlar hakkında az da olsa biraz kafa yorması lazım. Yoksa tamamen cahiliye insanları gibi atalarımızı bulduğumuz iz üzereyiz derse o da olmaz yani. Ya ataların yanlış yoldaysa biraz da kafa yorması lazım. En azından Allah, peygamber, Kur'an konusunda, ahiret konusunda kafa yormalı biraz. Ana hatlarıyla bir alim kadar bilecek değil. Ama ana hatları, çünkü bu inançtır. İnancını biraz bilmeli. Öyle ataları taklit olmaz. Yani doğruyu kabul etmişse, kalbi rahat etmişse, doğru olduğuna inanmışsa, kabul etmişse Müslümandır. Ama araştırma yapmadığı için de günahkar bir Müslümandır. Fakat bu dediğim inancın temel meselelerinde. Yoksa fıkhi meselelerde on binlerce mesele var. Yani bunu herkes bunları araştırsın demek vicdansızlık olur. Bunu söyleyen zaten kendisi de araştırabilmiş değil o kadar meseleyi. Ve hangi insanın kafasından sığacak o kadar kitaplardaki bilgiler? Yani bunu bakkaldan, kasaptan, inşaattaki çalışan sıvacıdan bunu bekleyebilir misiniz? Vicdan. Vicdan yani Allah bunu şart koşar mı ona? Allah bu kadar zeki yaratmış mı herkesi? Bu kadar fırsat vermiş mi, imkan vermiş mi? Herkesin böyle yıllarca ilim tahsil etme imkanı olmuş mu? Ameli konularda taklit caizdir ve de gereklidir. Müçtehit olmayan için. Ama müçtehit ise kendisi de, o zaman müçtehit, müçtehidi taklit etmez. Kendisi araştırma yapmak zorundadır. Zamanı varsa. Evet. Müçtehit olmayan haddini bilecek. Bir mezhebe bağlı kalacak. Mezhep değiştirebilir mi? Eğer o meseleyi araştırabildiyse, o meselede diğer mezhebin görüşünün daha kuvvetli olduğunu gördüyse, anladıysa, eminse, o zaman o konuda başka bir görüşe uyabilir. Ama keyfine göre, nefsine hoş geldiği için değil de, o görüşün delilleri daha kuvvetli gördüğü için, yoksa keyfine göre hangisi kolaysa onu almak, dinde laubaliliği doğurur. Daha doğru görüyorsa o başka. Ama daha doğru gördüğünden değil, nefsine hoş geldiğinden. Bir gün Hanefi, bir gün Şafii, bir gün Maliki. Bu tarzda olmaz. Bir de bir mevzuda birkaç mezhebi birleştirmek olmaz. Buna telfik denir. Telfik caiz değil. Niye? Mesela diyelim ki nikahta işte velinin izni gerekmiyor diyen Hanefilere uyuyor. Kızın velisinin iznini almıyor. Mesela işte mehir gerekmiyor diyen mezhebe uyuyor. Mehir tayin etmiyor. Mesela şahit gerekmiyor diyen mezhebe uyuyor. Şahit tutmuyor. Mesela düğün gerekmiyor diyen bir başka mezhebe uyuyor. Onu oradan, onu oradan, onu oradan, onu oradan alıyor. Bu yaptığı nikah değil, zinadır yani. Böyle olmaz. Ne veli var, ne şahit var, ne düğün var, ne def çalma var. Ondan sonra ben nikah kıydım diyor. Böyle bir nikah hiçbir mezheple caiz değil. Bir mezhep velinin izni gerekmez derken şahidi gerekli görüyor. Öbürü şahit gerekmez derken düğünü gerekli görüyor. Ses yapmayı, gürültü yapmayı gerekli görüyor. Yani birisi bir şey gerekli görmezken diğerini gerekli görüyor. Bu tarzda ne şahit, ne mehir, ne velinin izni, hiçbir şey yok. Böyle nikah, bu nikah değil, zina. Böyle bir nikaha hiçbir mezhep izin vermiş değil. Bu işte bir mevzuda birkaç mezhebi birleştirmek. Bu caiz değildir. Ama mesela namazda diyelim Hanefi'ye göre namaz kıldı. Mesela oruçta diyelim ki bir durum oldu. Mesela Şafii'yi taklit etmesi gerekli oldu. Şafii'ye uydu. Bu caiz görülmüştür. Ama normalde insan daima kendi mezhebine bağlı kalsa daha uygun olan odur. Neden? Çünkü bir kez bir insan ben şu mezheptenim dediyse, bunun manası şu: ben o mezhebin doğruluğuna inandım demiş oluyor. O yüzden şimdi onu bırakıp da diğer bir görüşe geçmesi, delilsiz yere, senetsiz, sepetsiz, sebepsiz, sırf nefsi sebeplerle, bu doğru olamaz. Normalde insan kendi mezhebine göre gider. Bir zaruret, bir ihtiyaç, bir hacet durumunda bir diğer mezhepten istifade edebilir. O mezhebin de görüşünü az çok delilden anlayan bir insansa, görüşü çok zayıf değilse, görüşün doğru olabileceğini düşünüyorsa, yoksa o görüşü tamamen yanlış olduğunu bildiği halde o görüşe nefsine uygun olduğu için uyamaz.